Özel Durumlarda KPR, 26 Ekim 2020. Yazan İbrahim Sarbay, seslendiren Handan Karaatlı. Kaza sonucu hipotermi. Kaza sonucu şiddetli çevresel hipotermi, yani vücut ısısının 30 santigrat derecenin altında olması, hem kalp hızında hem de solunum hızında belirgin düşüşe neden olur ve bir hastanın gerçekten kardiyak arrest olup olmadığını belirlemeyi zorlaştırabilir. Hasta ayrıca çok düşük vücut ısısının etkileri nedeniyle klinik olarak ölü görünebilir. Bu yüzden hastada ölümün net bulguları olmadığı sürece, örneğin rigor mortis veya ölümcül travmatik yaralanma, standart temel yaşam ve ileri kardiyak yaşam desteği de dahil olmak üzere prosedürlerin hasta yeniden ısıtılıncaya kadar devam etmesi önemlidir. Muhtemelen invaziv teknikler de dahil olmak üzere agresif yeniden ısıtma gerekli olabilir ve diğer hastane dışı kardiyak arrest koşullarında yapılandan daha erken hastaneye nakli gerekebilir. Çığ kazalarında özel bakım bu kılavuzlara dahil edilmemiştir. Bu konu en son 2010'da resmi kanıt değerlendirmesine alınmıştır. Öneriler. 1. Ekstrakorporaliğin de ısıtma da dahil olmak üzere tüm resüsitatif girişimler, hayatta kalma olasılığının düşük olduğu değerlendirilen veya herhangi bir bariz ölümcül travmatik yaralanması olan hastalar hariç, bütün kaza sonucu hipotermi hastalarına önerilir. Kaza sonucu hipotermisi olan hastalar genellikle belirgin merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler depresyon ve ölüm veya ölüme yakın bir görünüm sergilerler ve bariz ölüm belirtileri olmadıkça derhal tam resüsitatif girişimlere ihtiyaç duyulur. Standart temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği sağlamanın yanı sıra, sonraki adımlar ıslak giysileri çıkararak ve hastayı daha fazla çevresel maruziyetten izole ederek buharlaşma ile ek ısı kaybını önlemeyi içerir. Perfüzyon ritmiyle şiddetli hipotermisi olan hastalar için İç yeniden ısıtma sıklıkla kullanılır. Teknikler arasında ılık nemlendirilmiş oksijen, ılık IV sıvılar ve intratorasik veya intraperitoneal ılık su lavajı yer alır. Şiddetli hipotermi ile kardiyak arrest durumunda olan hastalar için ekstrakorporeal yeniden ısıtma mevcut olduğundan en hızlı yeniden ısıtmaya izin verir. Şiddetli hiperkalemi ve çok düşük iç ısıları da resüsitasyonun yararsızlığını tahmin edilebilir. 2. Kaza sonucu hipotermi hastaları bariz ölüm belirtileri olmadıkça yeniden ısınma sağlanmadan önce ölü olarak kabul edilmemelidir. Hasta hipotermik olduğunda nabız ve solunum hızları yavaşlar veya saptanması zor olabilir ve EKG asistoli bile gösterebilir. Bu da hastanın ısınana veya açıkça ölünceye kadar hayat kurtarıcı müdahalelerinin sürdürülmesini önemli kılar. Şiddetli hipotermi sıklıkla diğer bozukluklardan önce geldiğinden hipotermiyi aynı anda tedavi ederken bu altta yatan durumların aranması veya tedavi edilmesi tavsiye edilir. 3. Yeniden ısıtma stratejileriyle eş zamanlı olarak standart temel yaşam desteği algoritmasına göre defibrilasyon girişimlerini gerçekleştirmek makul olabilir. Hipotermik kalp, kardiyovasküler ilaçlara, kalp pili stimülasyonuna ve defibrilasyona yanıt vermeyebilir. Ancak bunu destekleyecek veriler temelde teoriktir. VT veya VF tek bir şoktan sonra devam ederse, hedef sıcaklığa ulaşılıncaya kadar sonraki defibrilasyonları ertelemenin değeri belirsizdir. Defibrilasyon için standart temel yaşam desteği protokolünden sapmanın faydasını gösteren hiçbir kanıt yoktur. 4. Yeniden ısıtma stratejileriyle eş zamanlı olarak standart ileri kardiyak yaşam desteği algoritmasına göre kardiyak arrest sırasında epinefrin uygulamasının düşünülmesi makul olabilir. İnsanlarda hipotermik kardiyak arrest sırasında vazopresörlerin veya diğer ilaçların etkisine dair kanıt yalnızca vaka raporlarından oluşur. Çeşitli hayvan çalışmalarının sistematik bir incelemesi, hipotermik kardiyak arrest sırasında vazopresör kullanımının spontan geri dönüşü artırdığı sonucuna varmıştır. Bu çalışma vazopresör ilaçlar da dahil olmak üzere standart İKED'yi takip etmenin zararlı olacağına dair hiçbir kanıt tespit edilememiştir. Anafilaksi. Amerikalı yetişkinlerin %1,6 ila 5,1'i anafilaksi geçirmektedir. Her yıl yaklaşık 200 Amerikalı çoğunlukla ilaca bağlayan etkiler nedeniyle anafilaksiden hayatını kaybetmektedir. Anafilaksi, multisistemik bir hastalık olmasına rağmen yaşamını tehdit eden belirtiler çoğunlukla solunum yolunu ve veya dolaşım sistemini içerir. Epinefrin, anafilaksi tedavisinin temel taşıdır. Bu konu en son 2010'da resmi kanıt değerlendirilmesine alınmıştır. Öneriler. 1. Anafilaksiye sekonder kardiyak arrest, standart resüsitatif önlemler ve acil epinefrin uygulanması öncelik olmalıdır. Epinefrin, sistemik alerjik reaksiyon belirtileri olan tüm hastalara, özellikle hipotansiyon, hava yolunda ödem veya nefes almada güçlük olanlarda kas içi enjeksiyon ile erken uygulanmalıdır. Anafilaksi kanıtı olan tüm hastaların epinefrin ile erken tedavisi gerekir. Şiddetli anafilaksi, hava yolunun tamamen kapanmasına ve veya vazojenik şok nedeniyle kardiyovasküler kolapsın ortaya çıkmasına neden olabilir. Epinefrin verilmesi hayat kurtarıcı olabilir. Uygulama kolaylığı, etkinliği ve güvenliği nedeniyle kas içi uygulama tercih edilen başlangıç yoludur. Anafilakside önerilen epinefrin dozu, Gerektiğinde her 5 ila 15 dakikada bir tekrarlanacak şekilde kas içine 0,2 ila 0,5 mg'dır. Uyluğun yan tarafına epinefrin enjeksiyonu hızlı bir pik plazmanın epinefrin konsantrasyonları oluşturur. Yetişkin epinefrin kas içi otoenjektörü 0,3 mg epinefrin, pediatrik epinefrin kas içi otoenjektörü ise 0,15 mg epinefrin içerir. Birçok hastada 5 ila 15 dakika sonra semptomların tekrarlamasıyla birlikte ek dozlara ihtiyaç duyulur. 3. Anafilaktik şokta olan hastalarda yakın hemodinamik monitorizasyon önerilir. 4. Orofaringeal veya laringeal ödemin hızlı gelişme potansiyeli göz önüne alındığında cerrahi havayolu yönetimi de dahil olmak üzere ileri havayolu yerleştirme konusunda uzman bir sağlık uzmanına derhal sevk edilmesi önerilir. Anafilaksi, obstrüktif havayolu ödemine yol açtığında hızlıca ileri havayolu yönetimi kritiktir. Bazı durumlarda acil kriko-tiroidotomi veya trakeostomi gerekebilir. 5. Anafilaktik şokta IV damar yolunun yerleştirilmesini takiben epinefrin IV yoldan 0,05 ila 0,1 mg dozunda uygulanmasını düşünmek makuldür. IV damar yolu olan hastalarda IV epinefrin uygulanması anafilaktik şokta intramusküler uygulamaya uygun bir alternatiftir. 0,05 ila 0,1 mg IV dozu anafilaktik şok için uygundur. Anafilakside bu yolda özel olarak çalışılmamış olsa da intraosöz epinefrin de benzer dozlarda etkili olabilir. 6. IV epinefrin infüzyonu kardiyak arrest olmayan hastalarda anafilaksi tedavisi için IV boluslara makul bir alternatiftir. Anafilaktik şokta bir köpek modelinde hipotansiyon tedavisinde sürekli epinefrin infüzyonu hiç tedavi verilmemesinden veya bolus epinefrin verilmesinden daha etkili görülmüştür. Şok ilk tedaviden sonra tekrarlarsa IV infüzyon ayrıca dikkatli titrasyona ve aşırı doz epinefrin uygulanmasından kaçınmaya daha iyi izin verebilir. 7. Anafilaksi hastalarında arrest sonrası şok için IV epinefrin infüzyonu düşünülebilir. Anafilaksi kaynaklı kardiyak arrest sonrası spontan geri dönüşümü olan hastalara özgüveriler tanımlanmamış olsa da anafilaktik şokla ilgili gözlemsel bir çalışma anafilaktik şok tedavisinde IV epinefrin infüzyonunun hacim resüsitasyonu gibi diğer resüsitatif önlemlerle birlikte başarılı olabileceğini düşündürmektedir. Anafilaksi tedavisindeki rolünden dolayı epinefrin bu durumda arrest sonrası şokun tedavisi için makul bir seçimdir. Astıma bağlı kardiyak arrest. Şiddetli astım alevlenmeleri solunum sıkıntısına, karbondioksit retansiyonuna ve hava hapsine yol açarak akut solunumsal asidoz ve yüksek intratorasik basınca neden olabilir. Amerika'da yılda 3500'den fazla yetişkin astım nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Astım kaynaklı solunum aresti olan hastalarda yaşamı tehdit eden akut solunum asidozu gelişmektedir. Hem derin asidemi hem de yüksek intratorasik basınç nedeniyle kalbe venöz dönüşte azalma astımda kardiyak arrestin olası nedenlerindendir. Tedavi standart temel yaşam desteğiyle başlar, İKYD'de spesifik bir değişiklik yoktur. Ancak havayolu yönetimi ve ventilasyonun önemi daha fazladır. Akut astım yönetimini 2010 kılavuzlarında ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. 2020 kılavuzunda periarrest dönemindeki astım hastalarına özgü ek İKYD hususlarına odaklanılmıştır. Bu konu en son 2010'da resmi kanıt değerlendirilmesi almıştır. Öneriler 1. Kardiyak arrest geçiren astımlı hastalar için tepe inspiratuar basınçlarında ani yükselme veya ventilasyon zorluğu tansiyon pneumotoraks açısından değerlendirmeyi gerektirir. Tansiyon pneumotoraks astımın yaşamı tehdit eden nadir bir komplikasyonu ve potansiyel olarak geri dönüşlü bir tutuklama nedenidir. Genellikle mekanik ventilasyon alan hastalarda meydana gelmesine rağmen spontan solunum yapan hastalarda da vakalar bildirilmiştir. Pozitif basınçlı ventilasyondan kaynaklanan yüksek tepe havayolu basınçları pneumotoraksa neden olabilir. Ağır astımlı bir hastayı ventil etmede güçlük muhtemelen hiperinflasyon ve yüksek intratorasik basınca bağlı olmakla birlikte tansiyon pneumotoraks için değerlendirme önemini koruyacaktır. 2. Kardiyak arrest gelişen astımlı bir hastada intrinsic pozitif ekspirasyon sonu basıncının yani otopipin ve baratravma riskinin potansiyel etkileri nedeniyle düşük solunum hızı ve tidal hacimli bir ventilasyon stratejisi mantıklıdır. Astım hastalarında kardiyak arreste yol açan akut solunum yetmezliği hava hapsine yol açan ciddi obstrüksiyon ile karakterizedir. Eksalasyonel hava akışındaki sınırlama nedeniyle daha yüksek solunum hızında daha büyük tidal hacimlerin verilmesi hava hapsinin giderek kötüleşmesine ve etkili ventilasyondan bir azalmaya neden olacaktır. Daha düşük tidal hacimler, daha düşük solunum hızı ve artan ekspiratuar süre kullanılan bir yaklaşım otopip ve baratravma riskini en aza indirmektir. 3. Periarrest durumunda destekli ventilasyon alan astımlılarda otopipte artış veya kan basıncında ani düşme fark edilirse hava hapsini rahatlatmak için göğüs duvarı kompresyonu ile kısa bir süre için balon valf maske veya ventilatörden ayırma etkili olabilir. Kardiyak cerrahi sonrası kardiyak arrest. Kardiyak arrest, kalp cerrahi vakalarının %1 ila %8'inden sonra ortaya çıkar. Etiyolojiler arasında VT veya VF gibi taş aritmiler, kalp bloğu veya asistoli gibi bradiaritmiler, tamponat veya pnömotoraks gibi obstrüktif nedenler, yeni kapak disfonksiyonu gibi teknik faktörler, greft arter tıkanması veya kanama yer alır. Kardiyak arrest geçiren tüm hastalarda olduğu gibi acil hedef KPR ile perfüzyon restorasyonu, İKYD'nin başlatılması ve kardiyak arrest nedeninin hızlı bir şekilde tanımlanması ve düzeltilmesidir. Diğer pek çok kardiyak arrestin aksine bu hastalar tipik olarak kurtarıcı tedavilerin gerçekleştirme kapasitesine sahip yüksek eğitimli personelin bulunduğu, yoğun bakım gibi yüksek düzeyde gözlem imkanı olan bir ortamda kardiyak arrest yaşar. Bu konu en son 2010 yılında resmi kanıt değerlendirmesi almıştır. Bu öneriler The Society of Thoracic Surgeons tarafından yayınlanan 2017 tarihli bir inceleme ile desteklenmiştir. Öneriler 1. Acil resiternotomi hemen yapılamıyorsa eksternal göğüs kompresyonu yapılmalıdır. Bazı vaka raporları eksternal göğüs kompresyonlarına bağlı kalp hasarından bahsetse de diğer vaka serileri bu tür bir hasar bildirmemiştir ve eksternal göğüs kompresyonları bazı durumlarda perfüzyon sağlamanın tek yolu olmaya devam etmektedir. 2. Kalp cerrahisi geçiren hastanın eğitimli sağlık personeli tarafından şahit olunan arrestinde VF-VT için acil defibrilasyon yapılmalıdır. Defibrilasyon 1 dakika içerisinde başarılı olmazsa KPR başlatılmalıdır. VF kalp cerrahisi sonrası kardiyak arrest vakalarının %25 ila %50'sinde ortaya çıkan ritimdir. Anında defibrilasyon bu hastalarda belirgin avantajlar sunarken eksternal göğüs kompresyonları veya resternotomi ile ilişkili morbidite iyileşmeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Çalışmaların çoğunda %90'ın üzerinde ilk şok sonrası başarı gözlenmiş olmakla birlikte 15 çalışmanın havuzlanmış sonuçları ilk şok için %78, ikinci şok için %35 ve üçüncü şok için %14'lük bir defibrilasyon başarı oranı bulmuştur. Society of Thoracic Surgeons Task Force on Resuscitation After Cardiac Surgery ve European Association for Cardiothoracic Surgery KPR başlamadan önce 1 dakika içinde peş peşe 3 defibrilasyon önermektedir. Standart İKYD'de bu ayrılma ortamın ve hastanın kendine has durumu nedeniyle uygun olabilir. 3. Pace elektrotlarının hali hazırda yerinde olduğu bir kalp ameliyatı sonrası hastanın eğitimli sağlık personeli tarafından şahit olunan arrestinde asistolik veya bradikardik arreste acil pacing öneriyoruz. 1 dakika içinde pacing başarılı olmazsa KPR başlatılmalı. Yoğun bakımda pace elektrotları yerindeyken asistoli veya bradikardik arrest gelişen kalp cerrahisi sonrası hastalarda pacing eğitimli sağlayıcılar tarafından hemen başlatılabilir. Pacing denemeleri hemen başarılı olmadığında KPR dahil standart İKYD endikedir. Bu protokol cerrahi dernekleri tarafından desteklenmektedir ancak kullanımını destekleyecek hiçbir veri bulunmamaktadır. 4. Kardiyak cerrahi sonrası kardiyak arrest gelişen hastalar için uygun personele sahip ve donanımlı bir yoğun bakımda erken dönemde resternotomi yapılması makuldür. Tümü zamanlaması için bir RKÇ yoktur. Ancak donanımlı bir yoğun bakımda deneyimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirildiğinde hızlı resternotomi protokolleriyle iyi sonuçlar gözlenmiştir. Yoğun bakım dışında gerçekleştirilen resternotominin sonlanımı kötüdür. The Society of Thoracic Surgeons resternotominin ameliyattan sonra en az 10 gün süreyle restorasyon protokollerinin standart bir parçası olmasını önerir. 5. Operasyon sırasında hali hazırda göğüs veya karın açıkken veya kardiyotorasik cerrahiden sonra erken postoperatif dönemde kardiyak arrest gelişirse açık torasik KPR'si yararlı olabilir. Bu konuda RKÇ yoktur. İki küçük çalışma eksternal KPR'ye göre yararlı olabileceğini göstermiştir. 6. Standart resüstasyon prosedürlerine yanıt vermeyen kalp cerrahisi sonrası hastalarda mekanik dolaşım desteği sonucu iyileştirme de etkili olabilir. Çoklu vaka serileri standart resüstasyon prosedürlerine dirençli hastalarda ECMO ve kardiyopulmoner bypass dahil mekanik dolaşım desteğinden potansiyel fayda sağlanabileceğini göstermiştir. Bugüne kadar bu konuda RKÇ yapılmamıştır. Boğulma. Her yıl dünya çapında ölümlerin yaklaşık %0.7'sinden boğulma sorumludur. Boğulma ile ilişkili kardiyak arrest sonrası %13'lük bir hayatta kalma oranı bildirilmiştir. Çocuklarda nöbet bozukluğu olanlarda ve alkol veya diğer uyuşturucularla intoksikasyon durumlarında boğulma riski fazladır. Uzun süreli suda kalma sonrası hayatta kalma yaygın olmasa da başarılı resüstasyon bildirilmiştir. Bu nedenle olay yerinde resüstasyon başlatılmalı ve hasta belirgin ölüm belirtileri olmadıkça hastaneye nakledilmelidir. Standart temel yaşam desteği ve İKYD tedavinin temel taşlarıdır. Hava yolu yönetimi ve ventilasyon, arrestin solunumsal nedenlerinden dolayı özel bir önem taşır. Bu öneriler boğulmada prognostik faktörlere odaklanan 2020 İl Korko STR'nin çalışmalarını içermektedir. Bunun dışında bu konu en son 2010 yılında resmi kanıt değerlendirilmesi almıştır. Öneriler: 1. Kurtarıcılar sudan çıkarılan tepkisiz bir hastada hemen kurtarma nefesi dahil KPR uygulamalıdır. Boğulma sonucu ortaya çıkan hipoksinin süresi ve ciddiyeti sonucun en önemli belirleyicisidir. Tepkisiz bir hasta sudan çıkarılır çıkarılmaz eğitimli kurtarıcılar kurtarma nefesiyle KPR'ye başlamalıdır. Kurtarma nefesinin derhal başlatılması hastanın hayatta kalma şansını artırır. 2. Herhangi bir şekilde resüsitasyona ihtiyaç duyan tüm boğulma vakaları olay yerinde etkin kardiyorespiratuar fonksiyon göstermiş olsalar bile değerlendirme ve izlem için hastaneye nakledilmelidir. Başta pediatrik hastalar olmak üzere çok sayıda gözlemsel değerlendirme, tatlı su veya tuzlu suda boğulmadan sonra ilk 4 ila 6 saat içerisinde dekompresyonundan meydana gelebileceğini göstermiştir. Bu tüm vakaların en azından mümkünse 4 ila 6 saat izlem için tıbbi bir tesise nakledilmesini destekler. Suda ağızdan ağıza havalandırma, güvenliği tehlikeye atmıyorsa eğitimli bir kurtarıcı tarafından uygulandığında yardımcı olabilir. Boğulmada acil ölüm nedeni hipoksemidir. Kurtarıcıların eğitimine bağlı olarak ve yalnızca kurtarıcı için olay yeri güvenliği sağlanabiliyorsa bazen suda havalandırma sağlanabilir. Ve bu uygulama vakanın sudan çıkarılmasına kadar ventilasyonu ertelemeye kıyasla daha iyi hasta sonuçlarına yol açabilir. 4. Omurga yaralanmasını düşündüren koşulların yokluğunda servikal omurganın rutin stabilizasyonu önerilmez. Boğulma vakalarında rapor edilen servikal omurga yaralanması insidansı düşüktür. Omurga yaralanması düşündüren koşulların yokluğunda servikal omurganın rutin stabilizasyonunun hastaya fayda sağlama olasılığı düşüktür ve gerekli resüsitasyonu geciktirebilir.